Ayrım 8. Kullar ve Efendiler. Theodor Kallifatides. Sayfa 105. Din. Yunan halkının kralları, cumhurbaşkanları, generalleri ve patrikleriyle her zaman başı derde girmiştir. Öte yanda tanrılarının o kadar çok çekmemişlerdir. Eski zamanlarda Zeus'un ara sıra dünyaya inip bir kız kaçırdığı, onu hiç şaşmadan gebe bıraktığı doğru olabilir ama şimşeğin de anlayışlı olarak kullandığı doğrudur. Putperestlik yerini Hristiyanlığa bıraktığında, ki bu şimdi herkes tersine inansa da kanla ve kılıç zoruyla olmuştur, Yunan halkı eski merasim ve alışkanlıklarını yeni melodilere dökmüş ve eski dini ile ilişkisini kesmemiştir. Kilise hiçbir zaman için insanların sadece Allah'a ibadet etmek için toplandıkları bir yer olmamıştır. Tıpkı eskiden olduğu gibi sosyal rolünü oynamaya devam ede gelmiştir. Kilise Hristiyanın agorası, agora, pazar yeri, forum haline gelmiştir. Herkes kilisede buluşuyor, birbirlerinin karısını kızını dikiz ediyor ve alışveriş yapıyordu. Aynı zamanda kilise başka ülkelerde olduğunun tersine mezarlıkla değil kahvehanelerle çevriliydi. İsa'nın kanını içip vücudunu yiyen millet bu kahvehanelerde uzu veya retsine içerek midesini yıkıyordu. Bu kilisenin bir zaafı olarak görülebilirdi ama aslında gücüydü onun. Kilise hayatına katılmamak, sosyal hayata katılmamakla aynı anlama geliyordu ve Yaloslar için egzantrik damgasını yemekten daha korkutucu bir şey yoktu. Yaloslar kendi başına buyruk olmakla gelenek ve göreneklere baş eğmeyi bir arada yürütmekte hüner sahibi olmuşlardı. Herkes başlı başına bir dünyaydı ama bütün dünyalar aynıydı ve bu dünyalardan biri olmayı reddeden veya ötekiler gibi olmayın vaydi haline. Köy halkı arasındaki anlaşmazlıklar çoğu zaman papaz ve kilisenin başka görevlileri tarafından yatıştırılırdı. Ama her türlü anlaşmazlık değil, sadece şu veya bu şekilde ahlakla ilgili, yani kanun kitaplarında yazılı olmayan anlaşmazlıklar yatıştırılırdı. Çünkü kanunda yazılı bir şey konusunda papazın yetkisi bitiyordu ve avukata başvurmak zorundaydın o zaman. Yaloslar dini merasimden çok aşlanıyorlardı ama buna herkesin parası yoktu. Merasim yapan kişi sosyal merdivende bir basamak daha yükseliyordu ve böyle bir kişi akşamları kahvehanede avukatın ne gibi hilelere başvurmuş olduğunu anlatabilirdi. Ya da şöyle diyebilirdi: evet, yarın sabah yine şehre inmem gerek. Hani benim şu merasim var ya, malum. Ve öteki bunu bilirdi ve kıskançlığından yüzünün rengi küf gibi olurdu. Merasim yapmakta en ileri giden biri de günün birinde kendisini mahvetmek fırsatını bulacak olan hali vakti yerinde bir köylüydü. Bütün parası ve malları avukatlara gitmişti. Halk ona dava adını takmıştı çünkü her nedense bu kelimeyi çok seviyor ve olur olmaz yerde kullanıyordu. Ne sebepten olursa olsun herkese dava açıyordu. Uykusuzluktan şişmiş gözlerle gece gündüz dolaşıyor, kendisine yapılmış olabilecek haksızlıkların izini arıyordu. Karısı ve çocukları ağlayarak onun işini yapmasını, tarlaya ve hayvanlara bakması için yalvarıp duruyorlardı ama adalet adamın başına vurmuştu ve önüne çıkan herkese ve her şeye karşı dava açacaktı ve açmalıydı. Avukatlar onu bir güzel yoluyordu, sonunda fakir düştü ve avukatsız davalar açmaya başladı ve bununla da adalet sona erdi. Davanın sonunda sansasyon yarattı. Karısı onu ruh hastası ilan ettirdi. Bununla adamın hemen neşesi yerine geldi ve karısına karşı dava açtı. O zaman herkes onun gerçekten hasta olduğuna karar verdi ve Atina'nın dışında Dafne'deki tımarhaneye kapatıldı. Oradan da bakanlıkları ve resmi daireleri dilekçe yağmuruna tutmaktan geri kalmadı. Ölmeden az önce muhtara bir mesaj yolladı. Sonunda adalet yerini bulacaktır. Muhtar buna tatlı tatlı güldü. Ho ho dedi. Böyle saçma bir laf söylemek için dava almalısın. Kiliseye biraz da görülmek için gidiyorlardı. En güzel elbiselerini giyiyor, yıkanıp tıraş olup taranıyor ve her pazar günü herkes tarafından hayranlıkla seyredilmeyi ümit ediyorlardı. Herkesin hayranlıkla seyrettiği biri varsa o da 20 yıl Amerika'da kalmış ve hemşehrilerine caka satma kuyundan kendisini hala kurtaramamış olan bir göçmendi. Bir gün pırıl pırıl bir kızıl derili kıyafetiyle kiliseye gelmişti ve minbere doğru yürürken gözü ona takılan Allah'ın temsilcisi Papaz Efendi'nin keyfi kaçtı. İstavroz çıkararak yüksek sesle konuştu. Gözlerim doğru mu görüyor, yoksa şeytanın bir oyunu mu bu? O zaman papazın sağındaki ilahi okuyucusu Bizans makamında bir ilahi okuyormuş gibi cevap verdi. Çok doğru söylüyorsunuz muhterem, şeytan bizimle alay ediyor. Papaz adamı dışarı atmak istedi ama müminler adamdan yana çıktılar. Ne de olsa her insan Allah'ı kendi istediği şekilde ziyaret etmek hakkına sahipti. İbadetin tam ortasında bir münakaşa daralıp yürüdü ve sonunda papaz pes etmek zorunda kaldı. Bireycilik bu kere de zafer kazanmıştı. Yaloslar Allah'a inanıyorlardı ama her şeyle olduğu gibi dinleriyle de oynuyorlardı. Tabii bunun istisnaları, ateistler ve fanatikler de vardı ama bunlar da tek tüktü. Yaloslar ömürleri boyunca baş eğmeye zorlanmışlardı ve baş kaldıracak oldular mı da Allah'a yalvarmak için değil, havaya bakmak içindi. Suç işleyenler. Köyde sözün gerçek anlamında suç işleyenler yoktu. İşlenen suçlar da dayak atma, ufak tefek hırsızlık ve dolandırıcılıktı. Ama bunlar en kötü suçlardan sayılmıyordu. Kanunu çiğneyen kişi cezasını çektikten sonra tekrar köy halkı içine kabul ediliyordu. Kanunu çiğneyen insanlar her zaman vardı ama bunlar suç işlemeyi meslek edinmiş kimseler denemezdi. Bir de kurnazlıkla başkalarını aldatanlara karşı duyulan hayranlık vardı. Birine bir kazık atmak ve onu herhangi bir şekilde mağdur duruma düşürmek neredeyse saygı gerektiren bir davranış olarak görülüyordu. Yaloslar oyuna gelmekten nefret ediyorlardı. Oyuna getirilen kişi de kendisini beceriksizin biri, bir budala olarak görüyordu. Kahvehanede sık sık kimin kime kazık attığı anlatılıyordu ve bu hikayeler dinleyenler arasında coşkunluğa yol açıyordu. Ne tilkidir o diyorlardı o zaman. Ne de olsa tilki kurnaz bir hayvan olarak tanınıyordu. Onun içinde ne zaman tek kolda bir tilki görülse köyde bayram havası esiyordu. O zaman bütün köy ayağa kalkıyordu. Tilkiyi öldürmek için değil, onu dumanla ininden çıkarmak için. Tilkiye onun eski Spartalıların torunları karşısında pek para etmediğini göstermek istiyorlardı. Tilkinin peşine düşüyor ve onu bir mağaraya sığınmaya zorluyorlardı. Bu başarıldı mı mağaranın ağzında ateş yakıyorlardı. O güzel hayvan dışarı çıkmaya cesaret edemiyordu ama duman yüzünden içeride de kalamıyordu. Tilki çaresizlik içinde ulumaya başlıyor ve ateş ona ulaşınca da çaresiz dışarı fırlıyordu. Ateşin içinden atlarken tüylerinin bir kısmı alev alıyordu. Köylüler güle oynaya bu canlı meşalenin peşine takılıyor ve hayvanın içinde bulunduğu sıkışık durum hakkında şakalar yapıyorlardı. Tilkilerin çoğu nehri atlayıp ateşi söndürmek suretiyle canlarını kurtarıyordu. Ama tüyü kavrulmuş hiçbir tilki bir daha Yalus'un yakınına asla adım atmıyordu. Köylüler, utanıyorlar da ondan diyorlardı. Fena yakaladık onları. Yeter ki madara olma, o zaman kurnazlık bir erdemdi. Daha eski Yunanistan'da bile kurnazlık takdir edilen bir şeydi. Bütün boksörlerin ve güreşçilerin içinde en meşhuru o çelme atmayı icat edendi. Sparta'da hırsızlık yapmak ayıp değildi. Yakalanmak ayıptı. Odysseus'un Troyalılara attığı kazık, boş yere kör olmamış o kör şair Homeros'un sayesinde insanlık tarihine geçmiştir. Yani Yalos'ta kimi suçlara fazla izin vardı ve bu suçlar kabul ediliyordu. Ama bunların istisnaları vardı. Kendisini asıp ölen fırıncının oğulları bir ahırı ateşe verip iki atın, bir eşeğin ve birkaç koyunla keçinin yanarak ölmesine sebep olunca köy halkı bunların tutuklanmasını ve en azlı canilerin ve mahkumların bir araya kapatıldığı Palamide'deki hapishaneye gönderilmesini yerinde bulmuştu. Palamide hapishanesi kısmen oradan canlı olarak kimsenin çıkmadı ve kısmen de 1921'de Türklere karşı ayaklanan ve bunu başaran insanların kapatıldığı bir yer olarak şöhret sahibiydi. Bu adamlar Yunanistan tarihinin ilk siyasi mahkumlarıydı ve daha sonraki yıllarda Palamide çok daha fazla siyasi mahkumla zenginleşecekti. Hapishane Peloponez'deki Naflion şehrinin dışındaki bir yarımadada inşa edilmişti. Naflion 1820'den sonra Yunanistan'ın ilk başkenti olmuştu. İlk cumhurbaşkanı Kapadistrias orada öldürülmüştü ve şehrin merkezindeki evinin duvarlarındaki kurşun delikleri bugün bile görülebilir. Kapadistrias da Palamide'ye az insan göndermemişti. Hücrelerin çoğu yer altındaydı ve su dizlere kadar geliyordu. Tutuklular küçük bir delikten gökyüzünü görüyorlardı ve bu yüzden de türkülerin çoğu aklı başında her Yunanlının göğsünü anlaşılmaz bir gururla dolduran mavi Yunan gökyüzü hakkındaydı. İyi bakılacak olursa Yunanlıların kendi göklerini en azından öteki halklar kadar kendilerini yaratmış olduğu söylenebilir. Ama eski Atinalılar bile havanın güzelliği ve Attika'nın ahenkli manzarası ile övünüp durmuşlardı. Besbelli, Yunanlıların herhangi bir şey hakkında övünmeye ihtiyaçları vardı. Onların dilinde övünmek ve mest olmak çok sevilip kullanılan kelimelerdir. İnsan bir çocuğa, bir sevgiliye kamerimu diyebilir. Bununla şunu demek ister. Sen benim gururumsun. Ya da kamerumuna diyerek nasıl görünmesi gereken mağrur bir vajinayı, vajina, kadının cinsel organı, kastedebilir. Bu aynı esrarengiz mantıkla herkes Palamide hapishanesi hakkında övünebilirdi. Ama övünen sadece sıradan halk değildi. Avrupa'nın entelektüel tarihini yazmış olan Kanallapulos, çok korkulan, hücrelerinde çeşit çeşit işkence metotlarıyla komünistlerin yeniden terbiye edildiği Makronisos'a yeni Partenon, Atina'nın Akropolis tepesindeki tapınağın adı. Partenos, bakire kelimesinden. Adanın verilmesini teklif etmişti. Yani fırıncının iki oğlu Palamide hapishanesinde soluğu aldılar. İkisi de suçlu bulundu ve üstelik komünist olmakla da suçlandılar. Yalnız ve yalnız ahırı ateşe vermiş olmaları onların kimin safında yer aldıklarını göstermeye yetmişti. Ancak komünistler böyle bir şey yaparlardı. Yunanistan Komünist Partisi 1918'de kurulmuştu ve o zamandan beri parti üyesi ya da sempatizanı olduğu sanılan herkes kovuşturmaya uğramış, ya hapishaneye kapatılmış ya da sürgüne gönderilmişti. Yani Yalos'ta kelimenin gerçek anlamında hırsız uğursuz takımı yoktu ama komünist çoktu. Tabii iki kardeş komünist değillerdi. Komünist ne demek onu bile bilmiyorlardı. Hatta komünist olarak hapishaneye tıkılmış olmaktan bile utanıyorlardı. O günlerde Yunanistan'da komünist olarak görülmekten utanan çok insan vardı. Bir devlet darbesiyle 4 Ağustos 1936'da iktidarı eline geçiren General Metaxas, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Giritli Maniadakis'in de işbirliğiyle kökünü kazımak için komünizme karşı bir savaş başlatmıştı. Önde gelen liderlerin çoğu ya hapishanede ya da sürgün adalarında soluğu aldılar. Parti gazetesi yasaklandı ve her vatandaşın siyasi güvenilirliği kayda geçiren bir sistem geliştirildi. General Metaxas Yunanistan'da Mussolini'ninkine benzeyen bir rejim kurmak istiyordu. Ama İngiliz taraftarı olan kral 2. Yorgos böyle bir şey duymak bile istemedi. Bunun üzerine Metaxas iki politik çizgi izlemek durumunda kaldı. Ne var ki çok geçmeden ikisinden birini seçmeye zorlanacaktı. 26 Ekim 1940'da Mussolini Yunanistan'a teslim ol çağrısında bulundu. Metaxas istemeye istemeye hayır dedi ve bu hayır diktatörü bir kahraman yaptı. Gerçek ise çok basitti. Metaxas krala karşı gelmek riskini göze alamamıştı. İtalyan ordusu 28 Ekim'de Yunanistan'a girdi ama İtalyanların savaşta şansları yaver gitmedi. Çok kayıp verdiler ve çok meydan savaşı kaybettiler. 1941 Nisan'ında Almanlar savaşa katıldığında İtalyanlar geri çekilmekle meşguldüler. Kendisini asıp ölen fırıncının oğulları köyün Palamide'de yatmış tek evlatlarıydı. Aynı zamanda oradan kurtulan pek az insandan birkaçıydılar. Yeni türkülerle ve hapishanede ehlileştirdikleri bir kuşla bir kırlangıç köye döneceklerdi. Halk. Yalozlar en başta çiftçiler. Kimilerinin bir parça toprağı vardı, kimilerinin yoktu. Bir parça toprağı olanlar da karınlarını ancak doyurabiliyorlardı. Musurisi'nin yanında çalışmak ya da domuz, koyun çobanlığı yapmak zorunda kalıyorlardı. Ama bu köylülerin hali hiç toprağı olmayanlardan tabii ki daha iyiydi. Toprağı olmayanlar hepten Musurisi'ne muhtaçtılar ve işin daha da kötüsü devlet işinde, yani daha çok yol inşaatlarında çalışmak zorunda kalıyorlardı. Bütün diktatörler yollar ve abideler yaptırmayı severler. Hitler gibi gizli bir mimarlık yeteneğe sahip olduklarından değil ama bunun iş sahası açmanın ve halkı göz altında tutmanın en basit yolu olduğu için. Tam bir çiftçi için yevmiyeci olarak başkasının yanında çalışmaktan daha kötü şey yoktu. Köylüler askeri bir kamyonla iş yerine götürülmek üzere sabahları meydanda toplanmak zorunda olmaktan utanıyorlardı. Çiftçiler istedikleri zaman çalışmaya, istedikleri zaman da işi bırakmaya alışkındılar. Çingene ayıları gibi başkasının zurnasına ayak uydurup oynamaya alışkın değildiler. Diktatörlüğün Atina'da yuvalanmış elebaşıları insanlara iş sağlamakla halkı kendi davalar için kazanabileceklerine inanıyorlardı. Yalosların filotimo dedikleri ve şeref ve namusunu her şeyin üstünde tutmak demek olan erdemi ya da alışkanlığı hesaba katmıyorlardı. Yunanistan'da namus ve şeref yüzünden çok cinayet işlenir. Bir köylünün şerefi onun ücretli işçi olarak çalışmasını yasaklıyordu. Tabii bazı kişiler boş bulunuyor ve diktatörün tuzağına düşüyorlardı. Yollara sahip olmak her zaman için iyiydi. Böylece bir hastanın doktora götürülmesi daha çabuk olurdu. Posta veya gazeteler daha hızlı dağıtılabilirdi. Ne var ki gerçekte yapılan yeni yollar Almanları getirdi. O zaman millet kendi kendisine acaba yollar Almanlar için mi döşendi diye sormadan edemedi. Öyleydi de. En azından kısmen öyleydi. General Metaxas'ın gönlünde faşist idealler yatıyordu. Faşizme ve nazizme karşı mücadele etmesi için bir sebep yoktu. Mussolini, Yunanistan savaşı açınca tutuklu bulunan komünistler hükümete mektuplar yazarak orduya alınmalarını istemişlerdi. Komünist Partisi Genel Sekreteri Zaharyadis'in hapishaneden yazdığı bir açık mektup büyük gazetelerde yayınlandı. Hatta Zaharyadis, şimdi artık yapılacak ilk işin faşist emperyalizme karşı savunmak olduğunu komünistlerin anlaması için Metaxas'ın savaşını desteklediğini söyleyecek kadar ileri gitti. Metaxas ile daha sonra hesaplaşacaklardı. Ama Metaxas, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Maniadakis aracılığıyla faşizme karşı değil, İtalya'ya karşı savaşmakta olduğu cevabını verdi. Böylece komünistler için hapishanelerinde ve sürgün adalarında oturup durmaktan başka yapacak şey kalmadı. Yine de gardiyanların takviye edilmesine rağmen çoğu, hatta evet çoğunluğu kaçmayı başardı. Komünizm de temelden şüpheli duruma düşürülmüştü. Kuzey Yunanistan'da bir iki bölge dışında bütün ülke en başta komünist düşmanıydı. Ancak Almanlara karşı verilen direniş savaşından sonra komünistler milletin gönlünde yer edeceklerdi. Yalos'ta sert bir antikomünist rüzgarı esiyor ve bugün de durum hala öyledir. Bütün il Yunanistan'ın en reaksiyoner bölgelerinden biri sayılmaktadır. Buralardan biraz oy bekleyebilecek yegane partiler sağcı partilerdir. Ama partiler sık sık isim değiştirdiklerinden seçmenler o anda içinde bulundukları parti yapısı ne olursa olsun sağcı olarak tanınan bir lideri tutmayı tercih ediyorlardı. Katıldığı pek az seçimden birinde Yunanistan Komünist Partisi KKE Yalos'tan bir tek ay olmuştu. Bu bile skandal oldu. Köylüler başlarını kaşıyıp işlerindeki bu vatan haininin kim olabileceğini düşünüp durmuşlardı. Bu 1926 yılında olmuştu. KKE 286 milletvekiliğinden 10'unu almıştı ve bu 10 kişinin 10'u da Kuzey Yunanistan'daki bölgelerdendi. Bu milletvekillerinin ikisi Selanikli Yunan Yahudi Jack Ventura ile David Behar Solan'dı. O zamanlar Yalos'ta herkes Komünist Partisi'ne oy vermiş kişinin David Kalin olduğunu düşünmüştü. Kalin'in komünist olması mümkündü ama komünistlere o tek oyu vermiş olan kişi hiç de o değildi. Sonradan, çok sonradan bunu yapmış olanın öğretmen olduğu anlaşılmıştı. Yunan Komünist Partisi daha ilk aşamada bugün bile hala acısını çekmekte olduğu bir hata yapmıştı. Balkan Savaşı sırasında Makedonyalı azınlığın oturduğu bölgelerin işgaline karşı direnerek milli egoizme karşı çıkmıştı. Tarih açıdan bakılınca doğru olduğu kadar gerçekten sosyalistçi olan bu tutum komünistlere pahalıya mal oldu. Halk arasında yapılan propaganda onları vatana ihanetle suçluyordu. Onlara Bulgar diyorlardı ve Akropolis'i Bulgarlara satacaklar, kiliseleri yakıp yıkacaklar, aile hayatını kaldıracaklar vesaire diye suçluyorlardı. Zaten Makedonya'nın işgal edilmesi gerektiği görüşünde olan millet de bu propagandaya inanıyordu. Millet hiçbir zaman gönüllü olarak yeni topraklardan çekinmemişti. Makedonyalıların çekmiş oldukları yokluk ve acılar halkın kafasına dank etmemişti. General Metaxas'ın Yunanca yerine kendi dilini konuşan her Makedonyalıya Hint yağı içirilmesi emrini vermiş olduğundan haberleri yoktu. Makedonyalıların yokluk içinde yaşadıklarını, içlerinde çok çocuk ölümüne rastlandığını ve neticede Makedonyalıların kendi kültürü ve tarihiyle bağımsız bir halk olduğunu bilmiyorlardı. Yunan halkı komünistlerine hiçbir zaman gereken değeri vermemiştir. Yalos halkı komünizmi bir hastalık ve ihanet olarak görüyordu. Bundan başkasını da bilmek istemiyordu. Diktatörlükten yan olduklarından değil ama onun ideolojik yanlarına kafa yormadıklarındandı bu. Yaloslar için en önemli şey topraklarını ve hayvanlarını ellerinde tutabilmekti. İktidarda kim varmış bu onları pek fazla ilgilendirmiyordu. Yaloslar politika üzerinde kelimenin tam anlamıyla durmuyorlardı. Kimin muhtar seçileceği üzerine münakaşa edebiliyorlardı ama Yunanistan faşistler kampını seçecek olsa bundan endişe duyacak pek az insan vardı. Yunan halkı uzun bir politika geleneği olsa da en çok mikropolitik bir millet olarak kalmıştır. Burada iktidar kavgası tanıdıklar arasında yapılır. Böyle bir iktidar kavgasına tenezzül etmeyecek kadar yüce ruhlu politikacılar da eski çağlardan beri sürgünde, hapishanelerde ya da işkence odalarında can vermişlerdir. Aristides ve Temistokles'ten Eda Partisi Başkanı Basilides'e kadar. Yunanistan'da o kadar akıl sahibi insan yok edildi ki Yunanlıların ebediyete kadar utanç duymaları gerekir. Ama Yunanlar kendi kendilerine etmiş olduklarından utanç duymakta zorluk çekmektedirler. Buna karşılık başkalarının zoruyla yapmış oldukları bir şey söz konusu oldu mu utanmakta yarışırlar. 8. ayrımın sonu, sayfa 115.